Ayrım 14. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 195. Proje 3. Rumeli Savunma Hattı Projesi. Bir askeri strateji dehası olan Atatürk, 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda 1914-18 arasında 1. Dünya Savaşı'nda ve 1919-1922 arasında da Kurtuluş Savaşı'nda askerlik sanatının en usta örneklerini vererek hiçbir cephede yenilmeyen tek Türk komutanı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk'ün temel askeri stratejilerinden biri savunmadır. Atatürk, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de ve Sakarya'da savunma savaşları yaparak zafere ulaşmıştır. Atatürk'ün savaş stratejisine göre en iyi savunma hücumdur. Atatürk'ün askerlikle ilgili kitapları okunacak olursa, onun taarruz ruhu adı altında hücuma dayanan savunma stratejilerinden söz ettiği görülecektir. Nitekim Atatürk'ün örnek aldığı tarihsel kişiliklerin başında Plevne savunmasıyla tanınan Gazi Osman Paşa gelmektedir. Sofya'da askeri ateşi olarak bulunduğu günlerden birinde, Türk gençleriyle birlikte olduğu bir toplantıda bir gencin sorduğu, "Siz Türk tarihinde kendinize bir rehber seçtiniz mi?" sorusuna, Atatürk şu yanıtı vermiştir. Ben Gazi Osman Paşa'yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne'de yeniden kendini bulmuştur. Millet yolundaki mücadelemizde daima sembolümüz Plevne'de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne Savaşı'nı ve Osman Paşa'yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz Osman Paşa olsun. Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İstanbul 1958, sayfa 111. Atatürk gerçekten de tüm askerlik hayatı boyunca savunma ustası Osman Paşa'nın yolundan gitmiş, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Suriye Filistin'de, Sakarya'da hep savunma yaparak düşmanı bozguna uğratmıştır. Osmanlı 1912'deki Balkan Savaşı'nda büyük bir bozgun yaşamıştır. Bulgarlar Edirne'yi işgal etmiş, düşman Çatalca'ya dayanmıştır. Bulgaristan'daki ve Yunanistan'daki Türkler acımasızca katledilmiş ve yüzbinlerce Türk göçe zorlanmıştır. Halk ve ordu aç ve perişan durumda büyük bir çöküntü yaşamıştır. Balkan Savaşı başladığında Atatürk, Trablusgarp'ta İtalyanlarla vuruşmaktadır. Eğer Balkan Savaşı başladığında Atatürk cephede düşmanı karşılayabilseydi, orada da bir savunma hattı kurarak düşmanı durduracağına şüphe yoktur. Çünkü Atatürk'ün Balkanlardan Türkiye'ye saldıran düşmanı durduracak bir savunma planı vardır. Eğer Atatürk'ün Rumeli Savunma Planı adını verdiği bu plan uygulanabilmiş olsaydı, büyük bir ihtimalle Balkan Savaşı kaybedilmeyecek, yüz binlerce insanın hayatına mal olan o büyük bozgun yaşanmayacaktı. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam adlı kitabında Atatürk'ün Rumeli Savunma Planı'ndan şöyle söz etmiştir. Atatürk'ün Selanik'te o kadar şiddetle savunduğu, ordunun yakın bir harbe hazırlanması gerektiği görüşü layıkıyla itibar görmemişti. Hele harp içinde Balkan Savaşı, stratejik başıboşluk. İşte bunu katiyen affetmiyordu. Halbuki o daha bir kurmay yüzbaşı iken kendisince muhakkak olan bir Balkan Harbi için şimdi bir büzülme stratejisi diyebileceğimiz planlar tasarlamıştı. Gerçi resmi yetkisi dışında ve tamamen şahsi olmakla beraber yakınlarına, arkadaşlarına bunları hararetle anlatmaya çalışmıştı. Batı Rumeli'de ordu hem kuzeyden hem güneyden merkez çekirdeği üzerine Vardar, Selanik, Manastır hattı üzerine çekilecek toplanacaktı. Bu büzülme kumanda birliğini, kuvvetlerin merkezileştirilmesini ve sonra en lüzumlu ve tehlikeli düşman kolları üzerine belki de ayrı ayrı saldırmayı sağlayacak, hele inisiyatifi tamamen elde bulunduracaktı. Özetle, İlk adımda toprak terkine dayanan cüretli fakat hareketli bir plan. Doğu kısımda, yani Doğu Trakya'da ise önce yine Kırklareli Edirne hattında kuvvetlerin toplanmasına ve sonra Bulgaristan üstüne toplu bir taarruza dayanan aktif bir plan. Evet, 1 Aralık gerilenecek, toplanılacak fakat seferberlik sükunetle tamamlanarak Anadolu askeri Rumeli'ye geçecek, sonra saldırılacaktı. Özetle, inisiyatif elden kaçırılmayacaktı. İnisiyatif kimin elinde ise galip durumda olan odur. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, 29. basım, İstanbul, 2009, sayfa 170. Atatürk, Balkan Savaşı ile ilgili anılarını Vakit Gazetesi başyazarı Asım Usa sofra söyleşilerinde anlatmış, o da bu anıları Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım adıyla yayınlamıştır. Balkan faciası Osmanlı Devleti için önüne geçilmez bir felaket miydi? Ya da Bulgarların, Sırpların, Yunanlıların Türkiye aleyhinde birleşerek saldırı hareketine girişmelerinden sonra panik biçiminde bir yenilgiden kurtulmak çaresi yok muydu sorusuna Atatürk şu yanıtı vermiştir. Balkan Savaşı çıktığı zaman ben Trabluskarp'taydım. Eğer ben o sırada orada bulunmayıp da Rumeli'nin herhangi bir noktasında bulunsaydım o Balkan felaketi olmazdı. Çünkü Selanik kol ordusunda bulunurken küçük Balkan devletlerinin birleşerek ortak bir saldırı yapma olasılığını düşünüyorduk. Ben böyle bir olasılığa karşı uygulanacak ve izlenecek bir savunma planı üzerinde çalışmıştım. Bir gün bu savunma planı ile ilgili haritaları masamın üstüne yayarak çalışırken içeriye Talat Bey, Talat Paşa ile o zaman İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Sekreteri olan Hacı Adil Bey girdiler. Kol ordu komutanını ziyarete gelmişler. Bu sırada beni de hatırlamışlar. Selamlaşmalardan sonra Talat Bey söz olsun diye bana sordu. Kemal Bey çok dalmışsın, neyle uğraşıyorsun? Dedi. Önümüzdeki haritaları göstererek bunların Rumeli savunma planı olduğunu söyledim. Bir gün küçük Balkan devletlerinin birleşerek ortak bir saldırı yapmaları olasılığına karşı askeri hazırlıklarımızdır. Talat Bey, ben asker değilim, bu gibi işlerden anlamam. Ama bu gösterdiğin savunma planlarını kim uygular? Diye sordu. Ben elimle kendimi işaret ederek ben yaparım dedim. Talat Bey bu konunun üzerine daha çok konuşmadı, sustu. Aslında yalnız hatır ve gönül almak için benim yanıma uğramışlardı, veda ederek ayrıldılar. Sonradan öğrendim ki benim Rumeli savunma planları hakkındaki sözlerim Talat Bey'in çok garibine gitmiş. Odadan çıktıktan sonra giderlerken Hacı Adil Bey'e "Gördünüz mü bizim deliği?" demiş. Asım Us, gördüklerim, duyduklarım, duygularım, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerine ait hatıralar ve tetkikler, İstanbul 1964, sayfa 168-169. Erol mütercimlerin yerinde tespitiyle, Talat ona kendisinin görmediği geleceği gösteren ve kriz öncesini yönetmeyi beceren yoksa bu vatan toprakları elden çıkacak diyen bu genç subaya dahi diyemediği için deli diyebilmiş. Mütercimler adı geçen eser sayfa 229. Atatürk dahiyi şöyle tanımlamıştır. Dahi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu zaman herkes onlara delilik der. Cemal Kutay, Ardında Kalanlar, İstanbul 1988, sayfa 173. Eğer Talat Paşa o günlerde delilikle dahilik arasında fark görebilseydi, bir savaş dahisi olan Atatürk'ün Rumeli savunma planını ciddiye alacak ve bu plan doğrultusunda oluşturulacak savunma hattı sayesinde belki de o büyük Balkan felaketi yaşanmayacaktı. Atatürk, Bulgarların Edirne önlerine kadar geldikleri o kritik günlerde, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya Rumeli savunma planını içeren bir rapor göndermiştir. Raporun altında Atatürk'ün arkadaşı Fethi Okyar'ın da imzası vardır. Atatürk, Huzur-u Sami Nezaret Penahiye diye başlayan 18 Şubat 1913 tarihli raporunda devletin içinde bulunduğu askeri ve siyasi durumu ayrı ayrı analiz ederek yapılması gerekenleri sıralamıştır. İşte o rapordan bazı bölümler. Bulgar ordusu büyük kısmı ile Çatalca karşısında ve tümeni ile Gelibolu Yarımadası kuzeyinde bulunmaktadır. Edirne'nin muhasarası eskisi gibi devam edecektir. Adetçe üstünlüğün Bulgar ordusunda olduğuna Osmanlı ordusu genelkurmayınca kanaat vardır. Milletin ve kamuoyunun aldatılmaması ve kabinenin kendi iddiası için düşman ordusunun adet ve strateji üstünlüğünü kesin ve taarruzi bir hareketle telafiye karar verildiğine hükmetmek lazım gelir. Gerçekten bundan başka türlüsüne de karar verilemez. Edirne, Çatalca ordusundan 300 kilometre uzakta ve Çatalca karşısındaki Bulgar Milli Kuvvetlerinden başka ayrıca bir muhasara ordusuyla Osmanlı ordusundan ayrı bulunmaktadır. Bu itibarla Edirne'ye varmak için önce Çatalca'daki Bulgar Milli Kuvvetlerini hezimete uğratmak, sonra muhasarayı cebren kaldırmak, daha sonra 4 aydan beri muhasaranın tahribatını gidermek için çok miktarda erzakı şehre çabucak yetiştirmek lazımdır. Bunun için harekat ve taarruz iktiza eder. Bu taarruz ya doğrudan doğruya Çatalca'dan karadan ya da hem karadan hem de Bulgar kısmi küllisi gerilerini ihraç hareketiyle tehdit edecek surette denizden veyahut aynı zamanda Gelibolu Yarımadası'ndan yapılmalıdır. Taarruz hareketinin bir an dahi geciktirilmesi caiz değildir. Edirne günden güne kuvvetini yitirmekte ve düşmesi yaklaşmaktadır. Düştükten sonra muhasara altında olanlar düşmanın külli kuvvetlerine bütün eslaha ve teçhizatıyla intizam edecek ve adet üstünlüğünün telafisi azimkârane bir taarruzla da olsa müşkül olacaktır. Onun için Gelibolu limanında bulunan kuvvetler acele Çatalca cihetine getirilmeli ve Gelibolu'da kalacak askere Çatalca ordusuyla beraber düşmana şiddetle taarruz emri verilmelidir. Aksi halde kabinenin düşürülen kabinden hangi noktalarda ayrıldığı cihetler tayin edemeyecek ve 10 Ocak 1328 hükümet darbesini Baba Ali baskını yapanların takdir edilmesi ve övülmesinin anlamı anlaşılmayacak ve kim bilir daha neler olacaktır. Bahri Sefit Boğazı Kuvayi Mürettibisi Erkan-ı Harbiyesine Memur Binbaşı Mustafa Kemal. Sadi Borak Atatürk'ün İstanbul'daki çalışmaları 1899 16 Mayıs 1919 2. basım İstanbul 1998 sayfa 61 ila 64. Belgenin orijinali için bakınız Aydemir adı geçen eser sayfa 164-167. 30 yaşındaki binbaşı Atatürk, arkadaşı Fethi Okyar Bey ile birlikte Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya her şeyi apaçık yazmıştır. Başta Orgeneral Mahmut Şevket Paşa olmak üzere savaşı yönetenleri beceriksizlik ve bilgisizlikle suçlayacak kadar da sert bir uslup kullanmıştır. O Mahmut Şevket Paşa ki Meşrutiyet devriminin başlarında Talat Paşa'yı azarlayacak kadar azametli, haşin, sert ve kibirli biridir. Osmanlı İmparatorluğunu adeta tek başına yönetmektedir. Borak adı geçen eser sayfa 65. Sadi Borak'ın dediği gibi Mustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'yı eleştirinin de ötesinde böyle bir raporla uyarması ve uyandırması şaşırtıcıdır. Değil Osmanlı ordusu içinde acaba dünya orduları içerisinde böylesine bir eleştiri örneğini bilmem rastlanır mı? Adı geçen eser sayfa 65. Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam adlı kitabında bu önemli rapor hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır. Bu rapor, Bolayır Gelibolu Yarımadası cephesinde vazifeli bulunan binbaşı Mustafa Kemal'le binbaşı Fethi Bey'in, Fethi Okyar, bu rütbede ordu mensuplarından beklenmeyen bir teşebbüsle başkumandanlığı ve harbiye nezaretini uyarmak için doğrudan doğruya bu makamlara gönderdikleri cüretli bir uyarı belgesidir. Bu belgede Edirne düşmeden Edirne'nin kurtarılması için harekete geçilmesi istenmektedir. Bu da yapılmadığı takdirde Baba Ali baskınının lüzumsuzluğu, hatta bir suç olduğu noktalarına değinilmektedir. Buna rağmen bu baskını yapanların mükafatlandırılması cihetine gidilmesi tenkit edilmektedir. Hedef tabii Enver Bey'dir ama netice şu olmuştur ki hükümet böyle bir teşebbüse geçememiştir. Bulgar ordusunun Çatalca, Bolayır cepheleri ve Edirne çevresinde bölünmüş olmasından gelen avantaj kaybedilmiştir. Halbuki o sıralarda Balkanlar arasındaki münasebetler de bozuluyordu. Bulgar ordusu da moral çöküntüye doğru gidiyordu. Müşterek bir hareket belki de Edirne'nin kurtarılmasına ve Osmanlı ordusunun Balkan Harbi'nde bir muzafferiyet kaydına imkan verebilirdi. Aydemir adı geçen eser sayfa 162. Maalesef Atatürk'ün Fethi Bey'in de imzasını alarak yetkililere gönderdiği bu raporundaki teşhisleri, planları ve uyarıları dikkate alınmamış, sonuçta Edirne elden çıkmış, ancak Balkan devletlerinin birbirine girmesiyle patlak veren 2. Balkan Savaşı'ndan yararlanılarak Edirne geri alınabilmiştir. Bolayır cephesindeki Kurmay Binbaşı Atatürk'ün arkadaşı Kurmay Binbaşı Fethi Okyar'a da imzalattığı cüretli çıkışlarla dolu bu rapor, Baba Ali baskınını yapıp iktidarı tamamen ele geçirmiş olan İttihat ve Terakki'yi şaşırtmış olmalı ki, İttihatçılar bu genç Kurmay Binbaşıları doğrudan cezalandırma yoluna gitmemiştir. Buna karşın İttihatçı Talat Bey, Bolayır'a giderek bu iki genç binbaşıyla konuşmuş ve Fethi Okyar'ı İstanbul'a davet etmiştir. Fethi Okyar, İstanbul'da İttihat ve Terakki Genel Merkezi Genel Katipliğinde görevlendirilmiştir. Kısa bir süre sonra Fethi Okyar Sofya Büyükelçiliğine, Atatürk ise Sofya Ateşemiliterliğine tayin edilmiştir. Adı geçen eser sayfa 162. Bu bir sürgündür. Enver Paşa, İttihat ve Terakki'yi Balkan politikası ve Baba Ali baskını nedeniyle çok ağır bir şekilde eleştirme cüretini gösteren ve Bolayır kuvvetlerinin başında Edirne'ye ilk giren Atatürk'ten ve yakın arkadaşı Fethi Okyar'dan en azından bir süreliğine de olsa kurtulmak için onları ülke dışına Bulgaristan'a sürmüştür. Ancak çok geçmeden bu sürgünden bir kahraman, Çanakkale kahramanı çıkacaktır. 14. ayrımın sonu sayfa 203.